Ayrım 29. Kuşku Mevsimi. Esaretin Bedeli. Stephen King. Sayfa 297. Henley Shawshank'taki kaçma girişimlerini de ezbere biliyordu. Bir seferinde bana 400'den fazla girişimi bildiğini de söylemişti. Bunu küçümsememelisiniz. Bu durumda Henley Bacus Shawshank'tayken yılda 12.9 kaçma girişimi olmuştu demek. Bunların çoğu iyi planlanmamıştı tabii. Genellikle bir nöbetçi ya da gardiyan dışarıya süzülmeye kalkan ahmağı kolundan yakalayarak ''Nereye gittiğini sanıyorsun salak?'' diye hırlayarak olayı sona erdirmişti. Henley'in sözlerini iyi anımsıyorum. Bu kadar girişimden sadece 60 kadarı ciddiydi. Bunların içinde sen daha buraya gelmeden olan yani 1937'deki büyük kaçışı da sayabilirim. O sırada yeni yönetici bloğu yapılmaktaydı. 14 mahkum iyi kilitlenmemiş şantiye binasındaki araç gereçleri kullanarak kaçmayı başardılar. O zaman Güney Maine'de bir panik başladı. Kaçan 14 azılı suçludan korkuyorlardı. Oysa bizim mahkumların da ödü patlamıştı ve nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Tıpkı yaklaşan bir kamyonun farları yüzünden yolda donup kalan tavşanlara benziyorlardı. 14'ünden biri bile kaçıp kurtulamadı. İkisini vurdular. Hem onları polisler ya da hapishane muhafızları değil, sıradan kimseler vurdu. Hiçbiri kaçamadı. Peki 1938'de bir Ekim günü buraya geldiğimde Andy'nin ilk Zioa Tahaneho'dan söz etmesine kadar geçen süre içinde kaç kişi kaçabilmişti? Henley'den öğrendiklerimle kendi bilgimi bir araya getirince 10 kişi diyebilirim. 10 kişi kaçmış ve yakalanmamıştı. Ama yine de bundan emin değilim. O 10 kişiden en az yarısının Shawshank gibi aşağılık eğitim yerlerinden birinde cezalarını doldurmakta olduklarını sanıyorum. Çünkü insan hapishanelere alışıyor. Bir insan elinden özgürlüğü alınıp bir hücrede yaşaması öğretilince çok boyutlu düşünmeyi unutuyor. Yaklaşan kamyonun farlarını görerek donan ve ezilip ölecek olan tavşana benziyor. Hapisten çıkmış sabıkalıların çoğu genellikle yakayı ele vermelerine neden olacak budalaca suçlar işlerler. Neden mi? Çünkü bu sayede yine içeriye girme fırsatı çıkardı ondan. Böylece sabıkalı her şeyin nasıl olduğunu bildiği yere döner. Andy böyle biri değildi ama ben öyleydim. Pasifik'i görme fikri güzeldi. Fakat oraya gidecek olsam uçsuz bucaksız okyanus ödümü patlatır ve bu yüzden belki de ölürdüm. Meksika'dan Peter Stevens'dan söz ettiğimiz gün Andy'nin kaçmayı düşündüğüne inandım. Dikkatli davranması için de dua ediyordum. Ama yine de başarılı olabileceğini sanmıyordum. Hapishane müdürü Norton Andy'yi çok yakından izliyordu. Andy Norton için bir numara sahibi sıradan serserilerden biri değildi. Aralarında işbirliği olduğu söylenebilirdi. Hem Andy kafalı olduğu kadar da yürekliydi. Norton ilkinden yararlanmak, ikincisini de parçalamak, yok etmek istiyordu. Dışarıda namuslu olduğu kadar satın alınabilen politikacılar da bulunuyordu. Hapishanede de dürüst gardiyan ve nöbetçiler gibi namussuzları vardı. Verecek paranız varsa siz kaçacağınız sırada başını başka yöne çevirecek bir nöbetçi bulabilirdiniz. Böyle şeylerin hiçbir zaman yapılmadığını iddia etmiyordum. Fakat Andy Dufresne bunu yapabilecek biri değildi. Çünkü Norton onu gözetliyor ve durumu Andy gibi gardiyanlar da biliyordu. Hem kimse Andy'yi içerisi dışarısı programı içinde seçmeyecekti. Norton işi yönettiği sürece bu olamazdı. Andy Sidnedow gibi sakin bir tavırla tüyecek biri de değildi. Onun yerinde olsaydım kayanın altındaki anahtar yüzünden durmadan azap çekerdim. Bir gecede 2 saat uyuyabilsem kendimi talihli sayardım. Bucks'ın hapishaneden pek uzakta değildi. Arada 50 kilometreden az bir mesafe vardı. Ben hala Andy'nin bir avukat tutup davaya yeniden bakılmasını sağlamasının daha iyi olacağına inanıyordum. Hiç olmazsa Norton'un elinin altında olmaktan kurtulurdu. Belki Tommy Williams açık hapishanede rahat ettiği için dilini tutardı ama bundan da kesinlikle emin değildim. Belki Mississippi'li sert bir avukat onu zorla konuştururdu. Belki avukatın fazla uğraşmasına da gerek kalmazdı. Williams Andy'den gerçekten hoşlanmıştı. Zaman zaman bunları Andy'ye söylüyordum. O gözlerini uzaklara dikerek gülümsüyor ve aynı şeyleri düşündüğünü belirtiyordu. Anlaşılan kendisi bu arada bambaşka şeyleri de düşünmüştü. Andy Dufresne 1975'te Shawshank'ten kaçtı. Onu bulup yakalayamadılar ve yakalanacağını da hiç sanmıyorum. Hatta artık Andy Dufresne diye birinin var olduğunu da sanmıyorum. Ama Meksika'nın Zihuatanejo adındaki kasabasında Peter Stevens adında biri var galiba. Belki de 1976'da yani bu yıl o yeni küçük bir oteli yönetiyor. Size bildiğimi ve düşündüğümü anlatabilirim. Bütün yapabileceğim bundan ibaret değil mi? 12 Mart 1975 Pazar günü dışında her gün olduğu gibi 5 numaralı koğuştaki kapılar saat sabah 6.30'da açıldı. Bu hücrelerde kalanlar koridora çıkarak iki sıra oluştururlarken arkalarında hücre kapıları çarparak kapanıyordu. Mahkumlar koğuşun ana kapısına doğru gittiler. Orada iki gardiyan onları saydıktan sonra yulaf ezmesi, yumurta ve çok yağlı domuz pastırmasından oluşan kahvaltı için kafeteryaya gönderecekti. Buraya kadar her şey yolundaydı. Fakat kapıda kafalar sayılırken 27 yerine 26 mahkum olduğu anlaşıldı. Gardiyanlar hemen durumu nöbetçilere bildirdiler ve mahkumların kahvaltıya gitmelerine izin verildi. Muhafızların başındaki Richard Gonyer kötü bir insan değildi. Yanında neşeli bir adam olan yardımcısı Dave Burks'la geldi. Gonyer bütün hücre kapılarını açtı. Burks'la birlikte koridorda ilerlediler, tabancalarını çekmişlerdi. Parmaklıklara sürttükleri coplarından sert sesler çıkıyordu. Böyle durumlarda genellikle birinin gece hastalandığı ve sabah hücresinden dışarıya adım atacak halde olmadığı anlaşılırdı. Ender olarak da bir mahkum ölür ya da intihar ederdi. Fakat bu kez hasta bir adam ya da bir ölü yerine esrarlı bir durumla karşılaştılar. Hücrelerde kimsecikler yoktu. 5 numaralı koğuşta koridorun iki yanına sıralanmış 14 hücre bulunuyordu. Hem bütün hücreler derli toplu ve boştu. Gonyer önce mahkumların yanlış sayılmış olabileceğini düşündü ya da biri şaka yapmaya kalkmıştı. Bunun üzerine 5 numaralı koğuştaki mahkumlar kahvaltıdan sonra çalışmaya yollanacak yerde hücrelerine sokuldular. Böyle bir değişiklik herkesi sevindirdi. Hücre kapıları açıldı. Mahkumlar içeriye sokulduktan sonra hücre kapıları kapatıldı. Kendini komik sanan biri "Avukatımı isterim, avukatımı isterim!" diye bağırıyordu. ''Burasını sanki bir hapishaneymiş gibi yönetiyorsunuz.'' Gonyer homurdandı. ''Sesini kes yoksa ceza yersin.'' ''Bizim komik bu kez de ben senin karını cezalandırdım.'' demez mi?'' Gonyer sertleşti. ''Hepiniz susun yoksa bugünü hücrelerde geçirirsiniz.'' Burks'ı alarak yine koridorda ilerledi. Kafaları sayıyordu ama fazla gitmesine gerek kalmadı. Gonyer sağda duran gece gardiyanına ''Bu hücre kimin?'' diye sordu. Sağdaki gardiyan Andrew Dufresne der demez işin rengi değişti. O sıradan bir iş olmaktan çıktı, olay önemliydi. Gördüğüm bütün hapishane filmlerinde biri kaçtığı zaman düdükler inler gibi sesler çıkararak çalmaya başlar. Shawshank'te hiç böyle olmazdı. Gonyer ilk iş olarak hapishane müdürüyle temasa geçti, sonra hapishaneyi arattırmaya başladı. Son olarak da mahkumun kaçabileceğini düşünerek Scarborough'daki eyalet polisine telefon etti. Bunların hepsi bilinen şeylerdi. Hiçbiri kaçtığı sanılan mahkumun hücresini aramayı akıl edemedi. Bunu yapan olmadı. Daha doğrusu o sırada olmadı. Hem neden hücreyi arayacaklardı sanki? Görünen köy kılavuz istemezdi, mal meydandaydı. Burası pencere ve kapısında demir parmaklık olan, kare biçiminde büyük bir odaydı. İçeride bir tuvaletle boş bir ranza, pencerenin içinde de birkaç güzel taş vardı. Poster de oradaydı tabii. Sonuncusu Linda Ronstadt'e aitti. Poster tam ranzanın üstünde kalan duvarda asılıydı. 27 yıldan beri hep aynı yerde bir poster olmuştu. Daha sonra biri bunun arkasına baktı. Bakanın hapishane müdürü Norton olmasıyla ilahi adalet yerini buldu sanırım. Evet, bunun arkasına baktılar ve apışıp kaldılar. Ancak bu da ancak akşamüstü 6.30'da yani Andy'nin kaçtığının haber verilmesinden 12 saat sonra oldu. Belki de Andy durumun anlaşılmasından 20 saat önce kaçmıştı. Norton neredeyse kuduracaktı. Olanları sağlam kaynaktan o gün yönetim bölümünde koridorları cilalayan, müdürün odasının önünden ayrılmayan Topal'dan öğrendim. Topal'ın bu kez kulağını anahtar deliğine dayamasına gerek kalmamıştı. Müdürün sesinin ta koridorun ucundaki kayıt ve sicil odasından bile duyulduğunu söyledi. Norton öfkeyle Richard Gonyer'ı azarlayıp durmuştu. ''Dufresne'nin hapishanede olmadığından eminsin ha? Bu sözlerinde ne demek istiyorsun? Bu ne demek oluyor? Sadece onu bulamadığını ima etmeye kalkıyorsun. Git onu bul. Yoksa seni fena ederim. Bulacaksın çünkü onu istiyorum, anlıyor musun? Beni duyuyor musun? Onu istiyorum. Gonyer bir şey söyledi. Bu iş senin vardiyanda olmadı ha? Sen öyle diyorsun. Bildiğim kadarıyla kimse bu işin ne zaman olduğunu anlayamamış. Ya da nasıl olduğu bilinmiyor. Veya gerçekten olup olmadığı da belli değil. Şimdi öğleden sonra 3'te o adamı büromda görmek istiyorum. Yoksa bazı kafalar uçacaktır. Bu konuda sana söz veriyorum. Ve verdiğim sözleri de daima tutarım. Bonnier bir şey daha söyledi. İşte bu sözler Norton'un büsbütün gazaba gelmesine yol açtı. Hayır mı? Öyleyse şuna bak, şuna bak, bunu tanıdın mı? 5. koğuştaki mahkumların gece yoklaması. Hepsi yerindeymiş. Dufres dün gece 9'da yerine kilitlenmiş. Şimdi ise kaçıp gitmiş olması imkansız. İmkansız, şimdi git onu bul. Öğleden sonra 3'ü geçtikten sonra da bulunamadı. Andy Norton birkaç saat sonra öfkeyle 5. koğuşa geldi. Hepimiz hücrelerimize kapatılmıştık. Bize soru sormuşlar mıydı? Enselerinde ejderhanın soluğunu duyan telaşlı gardiyanlar bizi o saate kadar sorguya çekmişlerdi. Hepimiz aynı şeyleri söylemiştik. Bir şey görmedim, bir şey duymadım. Hem bana kalırsa hepimiz de doğru söylüyorduk. Ben doğru söylediğimi biliyordum. Hepimiz Andy'nin kapıların kilitlenme zamanı geldiği sırada hücresinde olduğunda ısrar ediyorduk. Bundan bir saat sonra ışıklar söndürüleceği sırada da onun yerinde olduğunu görmüşlerdi. Şakacı biri Andy anahtar deliğinden süzülüp çıkmıştır diyecek oldu. Bu sözleri sayesinde 4 gün hücre hapsi kazandı. Gardiyanlar çok telaşlıydılar. Sonunda Norton aşağıya indi, öfkeyle koğuşa daldı, mavi gözleri ateş saçıyordu. Neredeyse bakışlarıyla bizi yakıp kül edecekti. Hepimizin bu işle ilgisi olduğuna inanır gibi bakıyordu. Hoş, belki de buna inanıyordu. Andy'nin hücresine girerek etrafa bir göz attı. Burası Andy'nin bıraktığı gibiydi. Ranzadaki örtüyü açmış ama yatağına hiç yatmamıştı. Taşlar pencerenin içinde duruyordu ancak hepsi orada değildi. En beğendiklerini yanına almıştı. Norton taşlar diye tıslayarak bir vuruşla hepsini yere attı. Artık görevi biten ve fazla mesaiye başlayan Gonyer irkilip yüzünü buruşturduysa da bir şey söylemedi. Norton'un gözleri Linda Ronstedt'in posterine ilişti. Linda omzunun üstünden bakıyordu. Ellerini koyu bej rengi daracık pantolonun arka ceplerine sokmuştu. Giydiği kıyafet Kaliforniya güneşinden bronzlaştığını iyice belli ediyordu. Norton gibi dinine fazla düşkün bir adamın namusuna dokundu sanırım bu poster. Durup kötü kötü resme baktı. O zaman Andy'nin sözlerini anımsadım. Birden bulunduğum yerden çıkıp posterdeki kızın yanına gidebilirsin demişti. Norton pis yaratık diye omurdanarak elini uzattı ve duvardaki posteri yırttı. O zaman posterin arkasındaki beton duvarda kocaman bir delik ortaya çıktı. Gonyer bu deliğe girmeye razı olmadı. Norton ona emir verdi. Norton'un Richard Gonyer'a emir vermesini hapishanede herkes işitti sanırım. Fakat Gonyer bunu hemen reddetti. Norton emrimi dinlemediğin için seni kovacağım diye feryat etti. O anda menopoz dönemindeki bir kadın gibi sinirliydi ve tiz bir sesle bağırıyordu. Yüzü mosmor kesilmiş, alnında 2 damar kabarmış atıyordu. Bundan emin olabilirsin. Sen, seni Fransız piçi, seni kovacağım. Ve New England'da bundan böyle hiçbir hapishanede iş bulamamanı da sağlayacağım. Gonyer hiç ses çıkarmadan kılıfından aldığı tabancayı namlusundan tutup Norton'a uzattı. Yeteri kadar dayanmıştı. İşi aslında 3 saate yakın süre önce sona ermişti. Fakat hala burada uğraşıyordu. Canına yetmişti artık. Andy'nin küçük mutlu ailemizi bırakarak kaçması Norton'un birden dengesini yitirmesine neden olmuştu. Bu adamın aslında pek dengeli olmadığı da anlaşılıyordu. Onda bir bozukluk vardı ve o gece çıldırmıştı. Adamın dengesizliğinin nedenini bilmiyordum. Yalnız o kış akşamı gökyüzünde güneş batıp etrafa karanlık çökerken biz 26 mahkum Norton'un Richard Gonyer'a bağırmasını dinledik. Hepimiz de uzun yıllardır burada kalan eski mahkumlardık. Şimdiye dek pek çok müdürün gelip gittiğini görmüştük. Ve hepimiz hapishane müdürü Samuel Norton'un o anda dengesini tümüyle yitirdiğini biliyorduk. Adam gerçekten tırlatmıştı. Tanrı biliyor ya, o anda bir yerde Andy Dufresne'in güldüğünü duyar gibi oldum. Martin sonunda gece nöbetindeki sıska gardiyanı Andy'nin posterinin arkasındaki deliğe girmeye razı etti. Sıska gardiyanın adı Rory Tremond'du ve kafasının pek iyi çalıştığı da söylenemezdi. Ahmak belki de bir bronz yıldız madalyası filan kazanacağını sanmıştı. Sonunda Norton'un Rory gibi ince birini bulmasının ne kadar iyi olduğu anlaşıldı. Gardiyanların çoğu gibi koca kalçalı birini aşağıya indirmeye kalksalardı, adam oraya sıkışıp kalır ve belki bir daha da çıkarılamazdı. Tremond birinin arabasının bagajında buldu, naylon ipi beline bağlayıp eline de 6 pilli kocaman feneri alarak deliğe girdi. Bu arada istifa etmekten vazgeçen Gonyer de oradaydı ve doğru dürüst düşünebilen bir tek o vardı. Adam gidip hapishanenin bu kısmının planlarını bulmuştu. Onun planda ne gördüğünü biliyordum. Kesiti tıpkı sandviçe benzeyen bir duvara bakıyordu. Bu duvar tam 3 metre kalınlığındaydı. İç ve dış kısımlar birer metre 20 santim kalınlığındaydı. Bu bölümlerin arkasındaki 80 santimlik yerde türlü borular bulunuyordu. Tremon'un sesi delikten yükseldi. Öbür dünyadan konuşurmuş gibi tuhaftı bu ses.
''Sayın müdürüm, burası çok kötü kokuyor.''
''Kokuyu mokuyu bırak şimdi, ilerlemeye bak.''
Tremon'un bacakları da delikte kayboldu. Biraz sonra ayakları da gözükmez oldu. Elektrik fenerinin hafif ışığı zaman zaman parlıyordu.
''Burası çok pis kokuyor.''
''Norton ziyanı yok.'' diye aykırdı.
Tremon'un yakınan sesi yükseldi.
''Burası pislik gibi bir şey kokuyor. Kahretsin, gerçekten pislikmiş. Tanrım, beni buradan çıkarın, şimdi kusacağım.'' Bu pislik...
Sonra Rory Tremond'un öğürerek o gün yediği yemekleri çıkardığını işittik. İşte o zaman bana bir şey oldu, kendimi tutamadım. O günü, kahretsin o onlarca yılı anımsadım ve gülmeye başladım. Benimkisi bir gülme kriziydi, kendimi tutamıyordum. Buraya girdiğimden beri hiç böyle gülmemiştim. Bu gri duvarlar arasında böyle gülebileceğim hiç aklıma gelmemişti. Ah tanrım, böyle gülmek ne zevkliydi. Müdür Norton tiz bir sesle ''Bu adamı buradan çıkarın!'' diye bağırıyordu. Gülmekten onun beni mi Tremon'u mu kastettiğini de anlayamıyordum. Ellerimi karnıma dayamış kahkahalar atıyor, ayaklarımla havayı tekmeliyor, gülüyor gülüyordum. Norton o anda beni vurmakla tehdit etseydi yine de susamazdım.
''Şunu çıkarın!''
Evet dostlar. Sonunda beni oradan alıp aşağıya attılar. Hücre cezası verilmişti. 15 gün orada kaldım. Bu uzun bir süreydi ama yine de zaman zaman kafası pek çalışmayan zavallı Rory Tremond'un bu pislik, pislik diye böğürdüğünü anımsıyor ve sırtında yeni bir elbiseyle arabasına binmiş güneye giden Andy Dufresne'i düşünüp gülüyordum. 15 günlük hücre cezası bana vız geldi. Belki de o cezayı çekerken kendimi Andy Dufresne'in yanında hayal etmem buna neden olmuştu. Pislik içinde yüzen Andy Dufresne öbür taraftan çıkıp kaçarak Pasifik'in yolunu tutmuştu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 305.